Ayrım 29. Yeni bir muhalif parti. Milli mücadelede irtica ayaklanmaları ve bunlara destek olan padişah kuvvetlerine karşı büyük başarıları görülen ve Garp cephesi kumandanlığı ile bir müddet bizlere amirlik yapmış olan General Ali Fuat Cebesoy'un tekrar ordumuz başına gelişine çok sevinmiştik. Ordumuzun siyasetle iştigali tamamen kesilmiş, kendi ödeviyle uğraşma yoluna dökülmüştü. Ordu müfettişimiz siyasetten hiçbir şekilde bahsetmiyor, ordunun eğitimiyle meşgul oluyor, bununla beraber Ankara'ya sık sık gidip geliyordu. Orada siyasi faaliyetler olduğu ve yeni bir muhalif partinin teşkil edilmekte olduğunu işitiyorduk. Atatürk'ün İzmir seyahatinde ordu müfettişi Ali Fuat Paşa ile beraber bulundum ve dönüşte trenin Atatürk'e mahsus vagonun salonunda her ikisinin münakaşalı konuşmasına şahit oldum. Hatırımda kaldığı kadar bu konuşmayı özetle yazıyorum. Atatürk yakın arkadaşlarının demokrasi idare tutumunda kendisinden ayrılmaya başladıklarını ve muhalif bir partide görünmelerini hoş görmüyor, Ali Fuat Paşa esasta bir ayrılık olmadığını, meclislerin tek partili olmayacağını, kendilerinin de tasdik edeceklerini ve Atatürk'ün partiler üstü kalmasının arzu edildiğini cevaplıyordu. Atatürk buna karşı, "Buna şüphe yok ama iş Cumhuriyet'in ilanı ile bitmemiştir. Dünya medeniyet alemine katılmak için bazı mühim inkılaplar yapılması lazım gelmektedir. Bunun için de geçici bir müddet muhalif bir cephe yaratılmaması zaruridir." mukabelesinde bulunuyordu. Ali Fuat Paşa bunların yapılmasına muhalefet edilmeyeceğini ileri sürüyor. Atatürk hakiki demokrasiyle bu memleketin kurtulabileceği kanaatinde samimi olduğuna inanmaları ve kendisine itimat etmeleri lüzumunu söylerken Ali Fuat Paşa da "İtimadımız hiçbir surette sarsılmış değildir. Ancak muhitinize sokulmaya başlayan bazı türedilerin ifsasadından müteessir olmaktayız." cevabını vermekten çekinmiyordu. Afyon istasyonuna kadar devam eden bu tarzdaki konuşmalardan anladığıma göre Atatürk eski arkadaşı Ali Fuat'ı tekrar kendisine çevirmek istiyor fakat o kanaatinden fedakarlık etmiyordu. Afyon'da ayrıldık. Atatürk Ankara'ya, biz de Konya'ya döndük. Bu iki milli kahramanın fikir ayrılıklarını görmekten çok büyük üzüntü duydum. Bir müddet sonra Ali Fuat Paşa Ankara'ya gitti, ben de Adana'ya 7. Tümeni teftişe çıktım. Adana'ya ulaştığım vakit 5 yıl önce acı gözyaşları ile sancağımızı indirerek terk ettiğimiz kumandanlık dairesine tekrar sancağımızın çekilmiş olmasını görmekten gelen sevinç gözyaşlarımı tutamadım. Vatanperver ve milli mücadele kahramanı Çukurovalıların coşkun tezahüratı ile karşılanmak bahtiyarlığına nail oldum. Herkes bayram yapıyor, şenlikler içinde yüzüyor, yalnız Hatay'dan buraya sığınan karalar giymiş talihsiz kardeşlerimizin "bizi de kurtarın" dileğiyle döktükleri gözyaşları yüreklerimizi parçalıyordu. O vakit çizilen payas kilis hattı hiç bize hakiki sınır olabilir miydi? Payasın hemen öte başında, küçük bir köprünün başında yabancı bir nöbetçinin süngüsünün parıltısını bu kadar savaştan sonra görmeye tahammül etmek kabil miydi ki? Öteki tarafta kalan kardeşlerimizle vatan parçasını er geç kurtarmayı Atatürk'ün başaracağına olan ümidimiz, tesellimiz oluyordu. Adana'nın Murat Palas Oteli'nde bulunduğum 1924 yılının Ekim ayının son günü ve gece yarısından yarım saat evvel Atatürk'ten şu şifreyi aldım. Makine başında Adana'da 5. Kolordu Kumandanı Fahrettin Paşa Hazretlerine 30-31-10-340 1. Bana olan itimat ve muhabbetinize istinaden ve gördüğüm ciddi lüzum üzerine derhal istifanamenizi telgrafla meclis riyasetine bildirmenizi teklif ederim. Mühim olan vazife-i askeriyenizde bila kaydü şart hasr-ı mevcudiyet etmenizin sebebi şayanı kayıttır. 2. Erkan-ı Harbiye Umumiye Reisi Müşir Fevzi Paşa Hazretleri aynı lüzuma mebni teklifim üzerine istifanamesini vermiştir. 3. 3. Ordu Müfettişi Cevat Paşa, 1. Kolordu Kumandanı İzzettin, 2. Kolordu Kumandanı Ali Hikmet, 3. Kolordu Kumandanı Şükrü Naili, 5. Kolordu Kumandanı Fahrettin, 7. Kolordu Kumandanı Cafer Tayyar, hazaratına yazılmıştır. 4. Telgraf başında keyfiyetten haberdar etmenizi muntazırım. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal. O gün Ankara'da bulunan 1. ve 2. Ordu müfettişleri Kazım Karabekir ile Ali Fuat Cebesoy, paşaların isimlerinin yazılmamış olması dikkatimi çekti ve hiç tereddüt etmeden şu telgrafı yazdırıp postaneye gönderdikten sonra rahat bir uykuya daldım. Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiliyesi'ne, Adana 30-31-340, saat 11.50. Mühim olan vazife-i askeriyeme bila kaydı şart hasr-ı mevcudiyet edebilmekliğim için mebusluktan istifamın kabulünü istirham ederim. İzmir Mebusu ve 5. Kolordu Kumandanı Ferik Fahrettin. Reisi Cumhur Hazretlerine, Adana 30-31-340, saat 11.50. Mühim olan vazife-i askeriyeme bila kaydı şart hasr-ı mevcudiyet edebilmekliğim için mebusluktan istifamın kabulünü istirham ederim. İzmir Mebusu ve 5. Kolordu Kumandanı Ferik Fahrettin. İzmir Belediye Riyasetine, Adana 30-31-340, saat 11.50. Mühim olan vazife-i askeriyeme bila kaydı şart hasr-ı mevcudiyet edebilmekliğim için mebusluktan istifanamemi Büyük Millet Meclisi Riyasetine takdim ettim. Muhterem hemşehrilerimin beni mazur görmelerini ve bu suretle vatana daha nafi olacağıma itimat buyurmalarına ve pek hürmetkârane selamlarımın kabulünü istirham eylerim. İzmir Mebusu 5. Kolordu Kumandanı Ferik Fahrettin. Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı ve tümenlerime de çektiğim telgraflarla mebusluktan istifa ettiğimi bildirmiştim. Arkasından şu telgraf geldi. Makine başında zata mahsustur. 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa Hazretlerine. 30-10-340, saat 1. İnhilal eden 1. ve 2. Ordu müfettişliklerinden birine tayiniz mukarrerdir. Ahvali hususiyenize göre hangisini tercih buyurursanız makine başında cevabınızı rica ederim. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal. Kendilerine teşekkürle Konya'da kalmaklığıma müsaadelerini rica yolu cevap verdim. Çok kıymetli iki büyük generalin de ordularının başından ayrılmış olduklarını bu suretle anlıyordum. Cevabımdan sonra da şu telgrafı aldım. Adana'da 5. Kolordu Kumandanlığına 30-31-10-340. Mebusluk vazife-i teşri-iyemi bil fiil ifa etmeyi muvaffak gördüğümden, 30 teşrini evvel 340 Perşembe günü müfettişlikten istifa ettim. Müfettişlikte bulunduğum müddet zarfında başta zat-ı devletleri olduğu halde bir cümle efrat ve zabitan arkadaşlarımın kıymetdar muavenetlerine şükranımı takdim ve gözlerinden öperek arz-ı veda ederim efendim. 2. Ordu Müfettişi Ferik Ali Fuat. Olaylar süratle gelişiyordu. Kolordu birliklerine bilgi vermiş ve akşam saat 10.45'te şu telgrafı almıştım. 5. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa Hazretlerine 31-10-340. Aceledir. Ankara'da bulunan Ali Fuat Paşa Hazretlerine yazdığım tezkerenin sureti zirdedir. Münderecatına tevfikan, müşarini lehten vazifenin devir ve teslim alınması ve imhası mercudur. Milli Müdafaa Vekili Kazım Özalp. Ferik Ali Paşa Hazretlerine, 2. Ordu Müfettişliğinden istifanıza ıttıla hasıl oldu. 2. Ordu Müfettişliğine Ferik Fahrettin Paşa Hazretleri tayin olunmuştur ve kendilerine tebligat ifa kılınmış olduğundan uhdenizde bulunan vazifenin müfettişlik merkezinde alel usul devir ve teslim edilmesini mütakip vazife-i teşriyenizle iştigal etmek üzere Meclis-i Aliye avdet buyurabilirsiniz. Keyfiyet ol veçiyle baş vekaletten meclis riyasetine arz olunmuştur efendim. Milli Müdafaa Vekili Kazım. Ordu birliklerine bilgi verdikten sonra trenle Konya'ya dönmüş, burada şu telgrafı almıştım. 2. Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa Hazretlerine 2-11-340, muamelat 2204. Naci Paşa'nın vuruduna kadar 5. Kolordu Umuru'nun tarafı devletlerinden rüyet ve tedvirinin tanzim buyurulması mercudur. Milli Müdafaa Vekili Kazım. İzmir Belediye Reisliğinden de şu cevap gelmişti. Ferik Fahrettin Paşa Hazretlerine 2-11-340. Hemşehrileriniz kıymetli mebuslarını kaybetmiş olmakla çok müteessirdirler. vazife-i asliyeye devletlilerin ehemmiyetini müdrik bulunduğumuzdan vatana dahi nafi olacağınız hakkındaki teminat bizler için medarı teselli olmuştur. Muvaffakiyetler temenni eder, hissiyatı tazimkaranemizin kabulünü rica ederiz efendim. İzmir Belediyesi Heyeti namına Reis Tahir Kenan. Ankara'da olan biten işlerin iç yüzlerini doğru olarak anlamak mümkün olamamıştı. Fakat birçok güçlükleri yenen Mustafa Kemal'in bu işlerde de başarı göstereceğine emniyetim sarsılmamış, Ali Fuat Paşa'nın gelmesine intizar ettim. Ertesi gün şu şifre geldi. Konya'da 2. Ordu Müfettişi Fahrettin Paşa Hazretlerine 4-11-340, kalemi mahsus 2-62. Ali Fuat Paşa Hazretleri, Ber Mucibi Emir Müfettişlik vazifesini Zat-ı Devletlerine Konya'da bizzat devir ve teslim etmek üzere bugün 4-Teşri-Nisani-340 Ankara'dan hareket buyurmuşlardır. Devir ve teslim muamelesinin hitamına kadar uhdesinde vazife-i askeriye mevcut olduğundan, buradan hareketinde mızıka ve bir kıtayı askeriye tarafından alel usul resmi teşrihi ifa edilmiştir. Konya'ya muvassalatınızda orada mızıka ve bir kıtayı askeriye tarafından istikbal edilmesi muvafık olacağını arz ederim efendim. Milli Müdafaa Vekili Kazım. Bu telgraf bizleri sevindirdi ve Ali Fuat Paşa'ya güzel bir askeri merasim yapıldı, şereflerine ziyafet verildi. Topluca fotoğraf çektirildi. Ali Fuat Paşa vazifeyi teslim ettikten sonra da yine parlak bir merasimle Ankara'ya uğurlandı ve orada emekliye ayrıldı. 5. Kolordu Komutanlığı'na Naci Paşa Eldeniz geldi, bir yıl sonra da benim rütbemi orgeneralliğe yükselttiler. Mustafa Kemal'den şu telgrafı aldım. Konya'da 2. Ordu Müfettişi 1. Ferik Fahrettin Paşa Hazretlerine 26-7-1926. Büyük Zafer'in 4. senesini idrak ederken 1. Ferikli'ye orgeneralliğe terfilerini tebrike fırsat yap olmakla bahtiyarım. Bu vazifeyi ifa ederken Zat-ı Devletlerinin Türkiye Cumhuriyeti'nin tesis ve teyidine ve vatanın halasına eser olan milli mücadelede ve muharebe meydanlarında sebk eyleyen fedakarane mesaisini takdirane tahattür ediyorum. Türkiye Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal. Arz-ı şükran ve minnet eylediğimi cevaben bildirdim. Bu vazifede 9 yıl kalmış, 1933'te Ankara'da 1. Ordu Müfettişliğine nakledilmiştim. Bu sırada 2. Dünya Savaşı başladı, ordumuz seferber oldu. Tehlikeli günlerde İstanbul ve Trakya'da 4 kolordudan kurulu 1. Ordu'nun komutanlığını yaptım. Konya'da bir gün. Konya'da bulunduğum sıralarda Atatürk eşi Latife Hanım'la beraber gelmişti. Şehrin kendilerine hediye ettiği evde ailece hususi davetlileri de öğle yemeği yedi. Kadınlarımızın çarşafı atıp erkeklerle bir arada sohbet etmeleri yeni bir olaydı. Mahcupluk ve ürkeklik henüz giderilememişti. Atatürk'ün sofrada bulunan hanımları memnun edecek tatlı ve neşeli konuşması, Latife Hanım'ın da ona nazikane katılarak davetlileri taltif etmesi unutulacak hallerden değildi. O günlerde Ankara'da siyasi konuşmalar oluyor, İsmet Paşa, İnönü, Heybeliada'da tedaviye çekilmiş bulunuyordu. Atatürk, 1. İnönü zaferini tebrik yollu bir telgrafı kendisine yazmamı bana emretti ve hazırladığı müsveddeyi okuduktan sonra ikinci madde olarak bir fıkrayı kendi el yazısıyla ilave etti. Bu telgraf şöyleydi. 1-Kanunsani-341 Heybeliada'da İsmet Paşa Hazretlerine. 1. Ordu milletin ilk kurtuluş müjdesini verdiği 1. İnönü Meydan Muharebesi'nin 4. seneyi devriyesini bugün idrakle mübahidir. Konya bu mübarek günü mübeccel gazinin huzurunda tesit etti. Büyük günü yaratan büyük kumandanına teşekküratını, tebrikatını takdim ederken onun iade-i sıhhat haberine pür heyecan intizar eder ve muhterem ellerinden öper efendim. 2. Bu telgraf namemi yazdığım an içtimai teşkil eden zevatın isimlerini zikretmek isterim. Şerife Hanımefendi, Belediye Reisi Kazım Bey, Konya Mebusu Mustafa Efendi Hazretleri, Aliye Mustafa Hanımefendi, Naci Paşa, Makbule Naci Hanımefendi, Handan Hanım, Nazıma Kazım Hanımefendi, Latife, Gazi Mustafa Kemal, Talat Mustafa Bey, Gazi Mustafa Kemal. İmza, 2. Ordu Müfettişi Fahri. İsmet Paşa'nın bu telgrafa verdiği cevap şudur. Konya'da 2. Ordu Müfettişi Feriki Alişan Fahrettin Paşa Hazretlerine. Heybeliada'dan. Şan ve şerefimizin ve mefkurelerimizin timsali olan şanlı gazi muvacihesinde resmi geçit yapan serin kanlı baba yiğitlerimiz arasında bir nefer olarak bulunmak isterdim. Hissiyatımı ifade edemem. Cumhuriyet kumandanlarının kalbimizdeki makamı, tazimlerini tasvir edemem. Bin muhabbet ve hürmet ile gözlerinden öper, telgrafnamenize lütfen iştirak buyuran hanımefendilere ve arkadaşlarıma teşekkürle tazimatımı lütfen ibla buyurmanızı istirham eylerim. İsmet. Yemekten sonra Atatürk, "Haydi paşa biraz gezinelim," dedi ve beraber dışarı çıktık. Konuşarak istasyona doğru yürüyorduk. Otomobil de bizi arkadan takip ediyordu. Sokaklar tenhaydı. Yemekten sonra kadınların bir müddet yalnız bırakılmalarının adab-ı muaşeret kaidelerinden olduğundan bahsettiler ve istasyona kadar gidelim, bakalım bizim arkadaşlar ne yapıyorlar, birer kahvelerini içeriz buyurdular. Beraberce otomobile binerek istasyona gittik. Konya istasyonunda Bağdat Oteli isminde güzelce bir otel vardı. Atatürk'ün mahiyeti burada kalıyordu. Bunların yemekten sonra topluca oturdukları salona Atatürk'ün ansızın girmesi hepsini şaşırttı ve onun "Ne yapıyorsunuz?" sualine Salih Bozok, Latife Yollu, "Kabine kuruyoruz paşam," diye gülerek cevap verdi. Atatürk bu defa "Oo, pek güzel, kimlerden kuruyorsunuz söyleyin de istifade edelim," şeklinde alaylı bir tarzda konuşmaya başladı. O sıralarda hükümetin değişeceği söyleniyor ve gazetelerde çeşitli havadisler çıkıyordu. Birden kapı açıldı. İçeri Latife Hanım girmez mi? Herkes şaşırdı. Latife Hanım da Atatürk'e, "Kemal, buraya geldiğini haber aldım. Evde çay hazırlatmıştım. Seni almaya geldim," tarzında hitap edince dona kaldık. Atatürk benzi atmış bir halde, "Peki hanımefendi, buyurun gidelim," dedi ve birlikte dışarı çıktılar. Bizlere veda etti ve Latife Hanım'la beraber uzaklaştı. Latife Hanımefendinin Atatürk'ün otelde kalarak mahiyetiyle içkiye dalması ihtimalini düşünüp buna meydan vermemek için böyle yaptığına şüphe edilmezse de, kültürü çok yüksek ve çok nazik bir hanımefendinin Atatürk gibi bir insanın böyle bir davranıştan nasıl üzüntü duyacağını düşünememiş olmasına hakikaten hayret olunur. Yıl 1925. Bu senenin en önemli olayı Atatürk'ün milletimizin başındaki fesi atarak şapka giydirmesi ve kıyafetini medeniyet aleminin kıyafetine benzetmesi olmuştur. En üzücü olay da Latife Hanım'dan ayrılmasıdır. Bu ayrılışın onu çok üzdüğü fakat bunu kimseye hissettirmemeye çalıştığı hissediliyordu. Odasında "Bağrı yanık bülbüle döndüm" türküsünü çaldırarak ağladığı duyulmuştu. Sene sonlarında İzmir'e geldi, öğretmenler topluluğunda konuşurken genç bir öğretmen kız dikkatini çekti. Gece Türk ocağında verilen bir müsamerede onu locasına davet etti. Beni de çağırdı. "Öğretmen hanım," diye tanıttı. Hürmetle selamladım. Çok genç, sarı saçlı, mavi gözlü, kibar tavırlı bu öğretmen bayanı şu tarzda anlatmaya başladı. Ailesi Selanik'te bizim aileyle akraba denecek kadar yakındır. Kendisine burada tesadüf ettiğime sevindim. Annesi ölmüş, babası genç bir kızla evlenmiş. Bu da hayatını kazanmak için öğretmen olmuş. Okumaya çok meraklı fakat tahsilini ilerletmeye imkan bulamıyormuş. Kızım olmayı kabul etti. Ankara'ya gelecek, hem öğretmenlik yapacak hem de tahsilini yükseltmek imkanı bulduracağım. Atatürk'ün üzüntüsünün giderecek bir arkadaş bulmuş olmasına hepimiz çok sevinmiştik. Bir sinir buhranı geçirmesinden korkuyorduk. Bu hanımın bunu önlemiş olması vatanımız için büyük bir hizmettir. Aradan 40 yıl geçtikten sonra Ankara'ya gittiğimde Profesör Bayan Afet İnan'ı ziyaret ettim. Beni nezaketle kabul etti. Eşi vefat etmiş, yetişkin oğlunu ve kızını takdim etti, hatıralarımı sordu. İsmini yazmaksızın bazı şeyler karaladığımı söyledim. İsmimi yazmakta mahsur yok dedi. Büyük ve zengin kitaplığını gezdirdi. Ta gençliğinden beri hayatta en çok sevdiğini söylediği bilim dünyasına kavuşmuş olmaktan duyduğu zevk gözlerinden akıyordu. Atatürk'ün yağlı boya bir kocaman tablosunun önünde başımı eğerek durakladım. O da öyle. Bir müddet sessiz kala kaldık.